Ayrım 4. Güvercin Gerdanlığı İbni Hazm Sayfa 35. Edebi Kişiliği İbni Hazm, İslam medeniyetinin bir varyasyonu olan Endülüs medeniyetinin zengin dil, kültür ve düşünce hayatını yansıtan Endülüs tarihi, siyasal durumu ve edebiyatı hakkında doyurucu bilgi sunan bir şairdir. Klasik Arap şiir geleneğine bağlı olduğunu kendisi ifade etmektedir. İçinde yaşadığı dönemin edebi ürünlerin boy gösterdiği bir dönem olması, İbni Hazm'ın edebi alanda bir şaheser meydana getirmesinde başlıca etkendir. İlmi kişiliğine denk bir edebi kişiliğe sahiptir. Hadis, dinler tarihi, mezhepler, hukuk alanlarında olduğu kadar Endülüs Arap edebiyatı tarihi ve Endülüs medeniyeti tarihi açısından da oldukça büyük değer taşır eserleri. Şiirlerini bir divanda toplamıştır. Genellikle kaside şeklinde yazmıştır. Divan edebiyatı şairlerinin divan tertipleri gibi alfabetik sıraya göre tertip edilmiş şiirleri ne ki günümüze kadar ulaşmamıştır. Ancak Güvercin Gerdanlığındaki oldukça büyük bir yekün tutan şiirleri onun şiirlerinin edebi değerini ortaya koymak için yeterlidir. Şiirleri incelenmeye değer. Şiirlerinde tezat, benzetme, mecaz, istiare, ima ve benzeri tüm sanatları son derece ustalıkla kullanmıştır. Nesirlerinde de şiirsel bir akıcılık göze çarpmaktadır. Çoğu kez secili bir üslup dikkati çeker. İbni Hazm, doğaçtan irticalen şiir söyleyen üstün zekalı bir şairdir. Dizelerindeki coşkun ifadeler, ses, hele bu sesin geri planındaki imgeler olağanüstü denilebilecek niteliktedir. Endülüs Arap şiiri daha çok imge ağırlıklıdır. İbni Hazm'ın imgeleri oldukça çarpıcı tasavvurlar şeklinde hemencecik okuyucu veya dinleyicinin belleğinde yerini bulur. Şair, bilimsel açıdan da oldukça ileri düzeyde olduğundan Fuzuli'nin İlimsiz şiir, temelsiz duvara benzer dediği gibi dayanak noktalarını Kur'an ve hadis ilminden alan şiirleri zengin anlamlar yüklüdür. Sözcüklerin seçimindeki titizliği, bunların gerisindeki anlam ve imgeler insanı çepeçevre kıskıvrak yakalar. İbni Hazm, şiirin sadece Hazreti Peygamber'in övdüğü kısmıyla uğraşmanın iyi olduğunu belirtmiştir. Bedihi şiir söylemede ondan daha seri olan birini görmedim diyen Humeydi, onun şiirlerinin pek çok olduğunu ve kendisinin alfabetik olarak şiirlerini topladığını bildirir. Kendisinin 75 beyitlik bir kaside-i mimiyesiyle İşbiliye'den çıkarken söylediği 18 beyitlik kıta-i bayiyesinden söz edilir. Bizans İmparatoru Nikeforos II. Pokes'in bir hicviyesine mukabele teşkil eden kasidesi de başlı başına bir şiir kitabı olabilir. Zehebi, onun güzel şiir söyleyip nesir yazdığından bahsederken, Fransız müşteriki Dozi de onun İspanya'nın önde gelen şairlerinden olduğunu söyler. Selman Başaran, İbn Hazm ve Hadisteki Metodu, Ankara 1977, sayfa 32. İbn Hazm'ın şiirinde sözler tıpkı güzel bir yüzü andırır. Sözlerin içerdiği anlamsa o güzel yüzdeki gözleri andırır. Aşk anlayışı ve aşkları. Nefse galebe için yegane vasıta aşktır. Nasıl ki tecelliye sebep de aşk olmuştur. Bizi ancak aşk hakka kavuşturabilir. Hakiki aşk, insan ruhunun ruhi mutlak olan Allah'a karşı bir iştiyakıdır. Aşktır vasıtayı vuslat-ı yar, aşktır rabıtayı kurbi nigar. Noktası bir kitaptır aşkın, zerresi aftaptır aşkın, gark olur katresinde kevn-ü mekan, gizlenir zerresinde her düğ cihan. A. Sırrı Levent, Divan Edebiyatı, 1980, İstanbul, sayfa 24. Aşk muhabbette ifrattır yahut müfrit, çok fazla aşırı muhabbettir. Bazıları demiştir ki, akılla idare edilen sevgide hiçbir hayır yoktur. Heva, hoşlanmak, garaz, arzulamak, meyil, gönül kaptırmak ancak bir aşk hareketinden olur. Kadınların kadrini bilen ve onların sırlarını, inceliklerini bilen kimse, onları sevmekte zahitlik yapmaz. Aksine kadınları sevmek, arif olanın kemalinden, olgunluğundandır. İbni Arabi, El-Futuhat-il Mekkiye N. Keklik, İstanbul 1980, Cilt 2 bölü B, sayfa 448. aşk şehveti bedenin bütününe yayılır. Tıpkı suyun yün ipliğine yayılması, hatta rengin bir renkli cisimde yayılması gibi. AGE Cilt 2 bölü A, sayfa 167. Sevginin sebebi güzelliktir. Çünkü güzellik bizatihi sevilen şeydir. Sevgi 3 mertebe üzredir. 1. Tabii sevgi. Bu avamın sevgisidir. Gayesi, hayvani ruh konusunda ittihat, bir araya gelmedir. Eserleri, tezahürleri, şehvet ve aksiyon bakımından sonunda nikahtır. Zira sevgi şehveti insanın bütün mizacına ve bünyesine yayılır. Tıpkı renkli bir şeyde rengin yayılması gibi. Tabii sevgi, kendi cismani maksatlarına nail olunan sevgidir. Mahbub, sevgili buna ister sevinsin, isterse sevilmesin, hiç fark etmez. Günümüzde insanların çoğunun sevgisi böyledir. Tabii sevgi iki nevidir. Tabii ve unsuri sevgi. Tabii sevgi kendi zatındandır. Egoist bir sevgidir. Burada seven sevileni ancak onun malı olarak ve lezzet, zevk için sever. Sevilenin kendisi için değil. 2. Ruhani sevgi. Bunun gayesi mahbuba yani sevilene benzemektir. Sevilenin rızasını, gönlünü kazanmak için gayret sarf etmektir. Sevdiğini, sevdiği için, onun şahsı için sevmesidir. Çünkü tabii sevgide seven sevileni ancak kendi nefsi için sever. Leyla'nın Mecnun'u sevmesi ruhani aşk makamındaydı. Çünkü konuştuğu her şeyde Leyla, Leyla diye haykırıyordu. Zira kendisinin Leyla için kaybolmuş olduğunu sanıyordu. 3. İlahi sevgi. Bu sevgi ise Allah'ın kullara olan, kulların da Allah'a olan sevgisidir. Bu sevgi Allah'ın bizlere olan sevgisidir. İbn Arabi El-Futuhatül Mekkiye Nekeklik Cilt 2 bölü B sayfa 488. İlahi aşk en kudretli tecellisini güzel insan çehresinde gösterir. Fakat bu bakış temiz olmalı, her türlü çirkin ihtiraslardan uzak bulunmalıdır. Gerek mahbubun, gerek mahbubenin öyle bir hisle temaşası ilahi aşka mazhar kılar ve hakka eriştirir. A. Sırrı Levent, Divan Edebiyatı, sayfa 590. Bu bilgileri genel bilgi olarak değerlendirip İbn Hazm'ın anlayışına geçebiliriz artık. İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığında Aşkın Mahiyeti adlı bölümde birçok ünlü kişinin aşklarını yazarken aşk anlayışını da belirtiyor. İnsanların aşkın mahiyeti üzerinde tam anlamıyla anlaşamadıklarını ifade ettikten sonra, benim düşünceme göre aşk, ruhların çeşitli yaratıklar arasında bölünmüş parçalarının birleştirilmesidir. Bu birleşme, onların en yüksek temel ögelerinde meydana gelir. Léon Bercher, Le Collier du Pigeon, sayfa 14-15 diyor. Devam ederek, bu birleşme ruhların yüksek konumlarındaki elverişli durumlara uygun bir biçimde ve bu durumların ruhun şekillendirdiği bütün içerisinde birbirine az ya da çok yakın olmalarına göre meydana gelir. Her şekil kesinlikle kendine uygun olan şekli arar bulur. AGE sayfa 16-17 demektedir. Aşkın çok çeşitli türleri olduğunu ileri süren İbn Hazm, en yüksek sevginin Allah için sevişenlerin aşkı olduğunu kesin bir şekilde vurgulamaktadır. Bunu da gerçek aşk diye nitelendirmektedir. Bunları belirttikten sonra şimdi de İbn Hazm'ın yaşadığı aşkları inceleyelim ve kendi dilinden dinleyelim. Çocukluğumda kendi başımdan geçen bir öyküyü anlatayım size. Kendi evimizde büyüyen genç bir cariyeye aşık olmuştum. O zaman 16 yaşındaydım. Yüz güzelliğiyle, zekasıyla, iffetiyle, temizliğiyle, alçak gönüllülüğüyle ve tatlı sözlülüğüyle olağanüstü güzeldi. Ciddiydi, ağırbaşlıydı. Oldukça sempatikti. Sevimliydi, çok edepliydi. Kusursuzdu, az konuşurdu. Bakışı öne eğikti. Çok ölçülüydü. Ayıpsız ve kusursuzdu. Bir yere ayrılırken gönül çekici, bir şey isterken oldukça tatlıydı. Uzaklaşırken bile çekingen tavrını korurdu. Onu bu halde görmeye değerdi. Otururken yavaş otururdu. Çok vakarlıydı. Soğukkanlılığını tatlı biçimde korurdu. Onu elde etmeye kalkmak bir cüret işiydi. Onun gönlünü kazanmak için can atanlar pek çoktu. Ancak umutları onda karşılık bulmazdı. İşte yüzü tüm gönülleri kendine çekerken, davranışı ona yaklaşanları uzaklaştırıyordu. Geri çevirişi ve soğuk davranışı ona öyle büyüleyici bir özellik veriyordu ki, başkaları hoşgörülü ya da cömert davranarak bile bu büyüleyiciliği gösteremiyordu. İşinde kendini ciddiyete adamış gibi gözükür, yaptığını ciddi yapardı. Kendisini işe tam verirdi, dalga geçmezdi. Ayrıca çok güzel ut çalardı. Ona gönlümü kaptırdım. Büyük bir aşkla sevdim onu. Aşağı yukarı 2 yıl boyunca normal konuşmaların dışında ağzından tek bir sözcüğü duymak, beni kabul ettiğini işitmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Nafile. Tüm çabalarım boşa çıktı. Bir şenlik dolayısıyla bizim evde düzenlenen bir toplantıyı hatırlıyorum. Benzeri toplantılar yüksek sosyete evlerinde sık sık düzenlenirdi. Bizim evdeki kadınlar, Allah rahmet etsin, kardeşimin karısı o toplantılarda bir araya gelirdi. Ayrıca bizim himayemize sığınmış azatlı kölelerimizin ve hizmetçilerimizin kadınları vardı. Hepsi son derece sevimli ve kibardı. Gündüz bir süre bizim evde kaldılar, sonra evimizin bir bölümünü oluşturan taraçaya geçtiler. Burası bahçeye nazırdı. Buradan bütün Kurtuba şehri görülüyordu. Bu taraçanın duvarlarında geniş demir çitler, parmaklıklar vardı. Kadınlar demir parmaklıkların aralıklarından şehri seyretmeye başladılar. Ben de aralarında bulunuyordum. Hatırlıyorum, onun hangi aralıktan seyrettiğini aramaya başladım. Ona yaklaşmaya çalışıyordum. Yakın varlığından yararlanmak istiyordum. Fakat o yakınına geldiğimi fark eder etmez hemen o aralığı bırakıyor, biraz ilerideki başka bir aralığa gitmeye hazırlanıyordu usulca. O zaman ben gene ona yaklaşma yollarını arıyordum. Fakat o gene küçük oyununu oynuyor, bulunduğu aralığı bırakıyor, yandakine kayıyordu. Kuşkusuz benim kendisine delicesine aşık olduğumu biliyordu. Fakat oradaki kadınlardan hiçbiri aramızda olup biteni fark etmemişti. Çünkü çok kalabalıktılar. Hepsi şehrin değişik manzaralarını seyredebilmek için bir aralıktan öbürüne geçiyordu. Bil ki kadınların kendilerine gönül verenlerin izini sürme yetileri, gece karanlığında bile kolayca iz sürebilen, iz sürücülerin yetilerinden daha keskindir. Bu konuda hiç şaşmazlar, hiç yanılmazlar. Sonra bahçeye indiler. Orada yaşlı bayanlarımız ve genç kızlarımız, bu genç cariyenin efendisi olan bayandan onun bir şarkı söylemesi için istekte bulundular. Efendisinin emri üzerine udunu aldı, enstrümanı o kadar alçak gönüllüce ve edeplice akord etti ki hayatımda bir benzerini görmedim. Kuşkusuz hayranların gözünde hayranlık duyulanın güzelliği kat kat artar. Sonra Abbas bin el-Ahnef'in, Bağdat'ta Harun Reşid'in sarayında yaşayan ünlü aşk şairi 9. yüzyılın başında öldü. Şu dizelerini şarkı olarak söylemeye başladı. Ben bir güneşle büyülendim ki, battığı zaman, battığı yer sanki bir gelin odası mahremiyetine sahip. Profilden bakılınca, parşömen tomarları kıvrımlarını andıran genç, güzel bir cariye niteliğinde bir güneş. Ancak dış görünüşüyle insanlara benzemekte. Güzelliğini tasvire gelince, bir peri kadar güzel. Çünkü yüzü mücevher gibi, bedeni yasemin gibi, kokusu misk ve amber kokusu. Kısacası bütün olarak bir ışık sanki. Şık giysiler içinde adımlarını atarak ilerlerken sanki yumurta üzerinde ya da cam kaseler, kadehler üzerinde yürümekte, keklik gibi gaydalamakta. Gerçekten de elindeki mızrap sanki kalbimin üstüne vuruyordu. O günü hiç unutamadım. Ömrümün sonuna kadar da hiç unutamayacağım. İşte onu ancak bu kadarıyla görebildim. Ağzından ancak bunları işitebildim. Leon Berger, Le Collier du Pigeon, sayfa 283-285. Sevgilisinin adının Num olduğunu gene kendi şiirinden anlıyoruz. Gece her yana egemen olup karanlık iyice basınca Num'un hayali geldi, yatağımda uyurken beni ziyaret etti. Onun toprak altında yattığını biliyordum, tıpkı önceden ona alıştığım gibi geldi yanıma ve birden eskisi gibi oluverdik. Eski günlere, eski zamana döndük. Tıpkı eskiden yaşadığımız gibi yinelenen bir mutluluk, ne güzel. AGE sayfa 252-253. Nuhum adı güvercin gerdanlığında başka bir yerde gene anılmaktadır. İbn Hazm'ın kendi ifadesiyle yazacak olursak, her ayrılıkta tüm umutlar yitirilmez. Öyleyse umutsuzluğa düşmekte o kadar acele etme. İnsan ölmedikçe tümden ortadan kaybolmaz. Ama ölen için umutsuzluk iyice kesindir. Başına bu tür felaketler gelen pek çok insan gördük. Şahsen ben kendimden bahsedeyim. Ben böyle bir beladan ötürü çok bunaldım. Kaderin bir cilvesi olarak birdenbire çarpıldım bu belaya. Şöyle oldu. Vaktiyle bana ait olan Nuhum adında bir cariyeye delicesine tutuldum. Ona sırılsıklam aşık oldum. Daha iyisi temenni edilemezdi. Gerek fiziki, gerek ahlaki olarak olağanüstü güzeldi. Benimle çok iyi anlaşıyordu. Kendini ilk defa bana teslim etmişti. Birbirimizi eşit oranda seviyorduk. Kader onu elimden aldı. Geceler onu koynumdan çekip çıkardı. Günler geçti. O mezar taşları ve toprak üçlüsü ortaya çıktı. O öldüğünde ben 20 yaşındaydım. Daha da küçüktüm. O ise benden de küçüktü. Onun ölümünden sonra 7 ay süreyle hiç elbisemi çıkartmadım. Gözlerimden yaş hiç dinmedi. Oysa pek ağlayamazdım. Yeminle söylüyorum, vallahi şu ana kadar teselli olamadım. Eğer fidye mümkün olsaydı, bana miras kalan servetle kendi kazancımı birleştirip hiç tereddüt etmeden onu tekrar satın alırdım. En değerli organlarımdan birini uğrunda severek, isteyerek hiç çekinmeden feda ederdim. Ondan sonra mutluluğu hiç tatmadım. Onu hiç unutamadım. Onun dışında başka biriyle o denli içli dışlı olamadım asla. Ona karşı duyduğum sevgi, önceki sevgilerimin tümünü silip süpürmüş, ondan sonrakileri de haram etmiştir. AGE sayfa 234-235. İbni Hazm'ın içinde saklayıp açığa vurmadığı aşkları da var. Bir defasında erdemliliğiyle, iyiliğiyle, kesin kararlılık ve soğukkanlılığıyla ün yapmış, tanıdık bir kadının evinde geçirdim gecemi. Beraberinde akrabalarından bir genç kız vardı. Küçüklüğümde birlikte yetiştirildiğimiz kızlardan biriydi bu kız. Uzun yıllardan beri onu hiç görmemiştim. Evlenme çağına geldiğinde ayrılmıştım ondan. Onu yeniden burada bulunca gördüm ki gençlik çizgileri hala yüzünde ışıldıyor, dışına taşıyor ve her yanına dağılıyordu. Güzellik kaynağı alabildiğine yüzünden fışkırıyordu. Bir an duraksadım. Orada öylece şaşa kaldım. Yüzünde güzellik yıldızları doğmuş, parlak bir ışıkla parlıyordu. Sanki yanaklarında güller açmıştı. Her yanı buram buram çiçekti. Gözüme öyle güzel gözüktü ki aşağıdaki dizelerde tasvir ettiğim güzele benziyordu adeta. Parantez içinde basit. Allah'ın nurdan yarattığı bir inci bu. Hiçbir aklın kavrayamayacağı, hayal edemeyeceği bir güzellikti. Sorgu ve hesap gününde, sura üfürüldüğü günde, amellerim onun güzelliğinde olsa, öyle karşıma çıksa, kendimi Allah'ın bütün kullarından daha şanslı sayardım. Çünkü payıma iki cennet ve hepsi bakire huriler düşmüş olurdu. Güzelliğin vazgeçilmez bir kural olduğu bir ailedendi. Gören gözlere öyle bir manzara sunuyordu ki tasvir etmek imkansızdır. Güzelliği Kurtuba'da dillere destan olmuştu. Ard arda 3 gece kaldım o evde. Birlikte büyümüş kişiler arasındaki uygulamaya uygun olarak onu benim gözümden saklamadılar. Yeminle söylüyorum, az kalsın gönlüm ona tutulacaktı. O zamana kadar içimde baskı altında duran aşk açığa çıkayazdı. Unutulmuş iltifat sözleri, aşk gazelleri yeniden başlaya yazdı. Ondan sonra kalbim bu güzele çarpılır korkusuyla o eve bir daha ayağımı basmadım. Aslında hem o hem ailesi kendilerinden gönlümün vazgeçemeyeceği kişilerdendi. Ancak hiçbir zaman şeytana güven olmaz. AGE sayfa 328-329. Adını vermediği sevgililer yanında, az yukarıda değindiğimiz gibi bizzat adını vererek açıkladığı sevgilileri var. Bunlara son bir örnek vererek konuyu bağlayalım. Bu şiirleri yazmamın nedeni şuydu. Muzaffer Abdülmelik İbn Amir'in Abdülmelik Muzaffer Billah, Mansur Billah'ın oğludur. Beni Amir Hanedanı'nın kurucusudur. 1008'de ölmüştür. Kızlarından biri olan Dana el-Amire'ye benden bunları yazmamı istemişti. Ben de onun bu isteğini yerine getirdim. Çünkü ona karşı büyük bir sevgi besliyordum. Bunun üzerine kendisi de neşit ve basit ölçüsünde çok güzel bir melodi söyledi. O güzel melodiyi edebiyatçı dostlarımdan birine söyledim. Hayran kaldı, çok beğendi. Dünyanın harikaları arasına konulmaya değer bu, dedi. Léon Bercher, Le Collier du Pigeon, sayfa 294, 295, 296, 297. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 42.